seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın.
Seni sormalı.
Yerinizi biliyor musunuz erkekler olarak?
Her zaman.
Her zaman. Hadi biz kendi aramızda bilebiliriz ama maalesef dünya böyle değil. Türkiye hiç böyle değil. Geçtiğimiz haftada herhalde bütün aslında dilimizdeki, kendi hayatımızdaki durumların tersine çevrildiğinde yerine kadın değil de erkeği koyduğumuzda neler olduğunu birden gördük herhalde. Ne kadar sarsıcı gerçekliklerle karşı karşıya olduğumuzu. Bu hakikaten de işte sosyal medyada başlayan erkekler yerini bilsin hashtag ile evet etiketiyle karşımıza çıkan aktivizm diyelim. Fırtına diyelim. Nasıl derseniz artık.
Sosyal medya kampanyası ya da.
Sosyal medya kampanyası tabii yani tam adı bu. Ama yani hakikaten de bir fırtına gibi bir anlamda başladı. O kadar etkili oldu ki bence bana kalırsa. O kadar sarsıcı bir kampanyaydı ki. Birdenbire başka bir tarafa gittiğini de gördük. Etnik olarak yapıldığında bakalım nasıl oluyormuş. Türkler ve Kürtler arasında dönen lafları tersine çevirdiğimizde Kürt denen yerde Türk'ü koyduğumuzda nasıl oluyormuş. Bir de bu tarafına girince işin toplumumuzda neler sorunmuş bayağı bir yansıdı evet. Herhalde.
İnfial yarattı ikisi de zaten.
Aslında biraz rahatımız da bozuldu. Tam Amerika'da ne kadar güzel işte orada yaşanıyor bütün bu ırkçılık olayları, bütün bu ayrımcılık olayları diye bir rahat bir halimiz vardı. Tam bir rahat etmiştik başkasına bakarak. Ne kadar orada tabii bu işin şakası ama tabii orada yaşanan, Amerika'da yaşanan ağır durumlar, ağır haller. Buradan uzaktan bakarken tanık olması elbette zor. Kimsenin şimdi canını yakmak istemiyorum. Bunu söyleyip ne kadar rahat buradan izlemesi demek istemiyorum. İnsanlık hali canımızı yakıyor. Bu kesin. Ama tabii bunun politik olarak da kullanılması söz konusuydu. Yani işte bakın Amerika çöküyor, bitiyor gibi. Bu söylemlerde Amerika çöküyor, bitiyor belki kısmında değil ama başka taraflarında doğruluk payı da var. Amerika'nın gerçekten bütün oyasının boyasının döküldüğü ve o güçlü ülke, bütün dünyaya hükmeden ülke imajının yerle bir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlar doğru. Ama bunlar Türkiye'de de büyük büyük sorunlar olduğu gerçeğini yatsımıyor. Veyahut da klasik bir refleks gibi bu insanın hani komşusuna bakıp ay bunlar da ne kadar berbat, ne kadar rezil falan filan deyip kendisinin kusurlarını tamamen göz ardı etmesi gibi bir hale yol açması gerekmemesi lazım.
Evet. Yani şeyde de biraz önce konuşma fırsatı bulduk. Evet. Yani yolsuzluk ve çürümenin had safhada olduğunu gösteren de yeni bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde $500 billion yardım kurtarma paketinin hangi şirketlere verildiğini açıklamayı reddetmişler. Yani artık daha opak herhalde hiçbir şey olamazdı. Yani burası Çin ya da eski Sovyet Cumhuriyeti midir nedir diye düşündürecek hallere geldi Amerika yani.
Ya Amerika tabii ki eleştirmeye başlarsak dibini bulamayacağımız programlar evet. Boyu gidebilecek bir hakikaten sicile sahip. Amerika'da bugün olan biten de aslında tabii ki sadece Trump'tan kaynaklanan bir şey değil. Trump'ın aslında çok hızlandırdığı. Sebebi olmaktan çok biraz da sonucu olduğu bir durum. Burada Amerika'da yaşananların ötesinde işte Türkiye'de neler olup bittiği, buradaki ayrımcılık, işte bunlarla da ilgili birazcık dert ediniyor olmamız lazım. Tabii bu Türkiye'nin meselesi değil, Avrupa'da da bu tartışılıyordu. Yani biz burada işte gösteriler yapıyoruz, Amerika'daki duruma karşı çıkıyoruz ama Avrupa'da da polis şiddeti diye bir şey hiç mi yok? Hiç mi burada ayrımcılık yaşanmıyor diye. Hatta bunun daha İngiltere'de aslında benzer vakaların nasıl olduğunu, nasıl işte fazla medyaya yansımadığını vesaire bütün bunun tartışmalarını da gördük, duyduk. Ama bunun aslında bütün Avrupa geneline yansıttığınızda işte orada da birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Müslüman, Hristiyan yapabilirsiniz. Birçok ayrımcılık var. Romanlara karşı olan ayrımcılık var ve bunlar hiç de öyle kenarda köşede kalmış değil. Tabii toplumların içinde göçmenlere karşı müthiş bir ayrılıklar, ayrımcılıklar yaşanıyor. Onları yapmaya başladığınızda zaten inanılmaz bir karşımıza tablo çıkıyor. Buradaki mesele Türkiye'de tabii erkekler yerini bilsin. Çok yerinde geldi. Belki tam bu korona günlerinde işte insanların eve kapandığı zamanlardan sonra bir büyük açılım oldu. Biz bundan sonra gösteri yapamayacağız. Bundan sonra hiçbir şekilde başımızı kaldıramayacağız. Hiçbir şeyden değil. Bu evden burnumuzu dışarı uzatamayacağız gibi gelirken birden işte hem dünyada sokağa dökülen işte büyük protestolar yaşanabiliyor demek ki. Bunların da devri tamamen geçmiş değil. Tam tersi. Ayrımcılık ve eşitsizlikler çok daha ciddi boyutlar almaya başladığı için ekonomik krizler mesela bunu daha da sertleştireceği için belki daha çok göreceğiz bunları. Ama Türkiye'de tabii ki herhangi bir şekilde aktivizm yapıyor olmak, herhangi bir şekilde toplumun geneline batabilecek veyahut da işte siyaseten çok doğru karşılanmayacak bir şeyi yapıyor olmak ne kadar zor biliyoruz. Nasıl imkansızlaştığını biliyoruz ve tam da burada kadınların bu eylemi topluma gerçekten sert biçimde bir ayna tutmuş oldu. Ben mesela bu eyleme katılamadım. Şöyle bir şey, o kadar güzel şeyler vardı ki bu ne demek? Ben bunu seyirci kalmayı uzaktan böyle bakıp da katılmak istememek vesaire işte burun kıvırmak veyahut da içinde yer alamamak, almamak gibi bir şey değil. O kadar zekice şeyler vardı ki biraz da kafamın bu işte dağınık olduğu bir günler çok bürokratik şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorum özel hayatımda. O dönemde müthiş bir keyifle ve heyecanla izledim. Yani o kadar çok herkes her şeyi söylemişti ki ben içine girebildiğimde. O beni çok heyecanlandırdı. Başkalarının zekasına, başkalarının esprisine,
yaratıcı değil sivriliğine. Oldukça yaratıcı bir şey var yani.
Evet, tanık oluyor olmak da çok büyük keyif. Burada hakikaten kendi konuşabildiğim mecralarda bunu dile getirerek vesaire seslendirerek belki ancak bir parçası çok ucundan kıyısından olabiliyorum ama bu zekayı, heyecanı ve espriyi görebilmek de, kıvılcımı görebilmek de, kıvılcım değil tabii ondan sonra bir büyük ateşe döndü. Bunu görebilmek de, tanık olmak da benim için çok büyük bir mutluluktu bir kadın olarak. Tabii ben de bir kere daha kendi halimin de farkına vardım. Biz de mesela birçok şeyi yaşarken fark etmiyoruz. Abi kadın da olsun. Mesela bu toplantıda bir de erkek olsun. Evet. Bir erkekle çalışalım. Bu sefer. Çünkü hep kadınlarla çalışıyoruz. Böyle şeyler tabii tersine döndürünce birden çuvaldızlar batmaya başlıyor. Şimdi burada ne kadar hepimiz, ben de bunu söylüyorum bu arada bir kadın olarak. Yani benim de kendime de çuvaldız batmış oluyor. Çünkü ben birçok şeyleri demek ki kabulleniyormuşum. Kendi hayatımda da, profesyonel yaşamda da vesaire. Demek ki hiçbir zaman o rahat, fazla rahat olmamak lazım. Durumumuzu hiçbir zaman çok biz nereden nereye geldik dememek lazım ki Türkiye'de zaten pek bu keyfimiz de olmuyor.
Evet.
Şimdi
ve son derece yaratıcı sloganlar ve fikirlere rastlandığını da hakikaten Özdeş de özellikle bana gösterdiğinde şaşkınlıkla ve hayretle sürprizli bir hayretle karşıladığımı söylemeliyim.
Kurumlar da dahil olmuştu. Şişli Belediyesi pembe otobüs mesela paylaşmıştı erkekler için. Erkekleri korumak için hizmetinizde diye örneğin.
Bütün bunu çevirmeye başladığınızda bitmiyor. Yani ben ondan sonra mesela bu kampanya başladıktan sonra konuşmalar çevremde tanık olduğum konuşmalarda ne kadar çok aslında kadınlara ayrımcılık yapıldığını fark ettim. Ki yapılmak istenmeden. Kadın başına mesela. Lafı ne kadar çok kullanılıyor. Erkek başına bu işi yapabilir mi? Nasıl olacak falan. Şimdi bunları döndürmeye başladığınızda gerçekten sonu yok. Burada tabii kademin bir de tepkisi geldi. Evet. Bu da enteresandı. orada şimdi bir muhafazakar kuruluş olarak ve Türkiye'nin kadın haklarında çok da söz sahibi olan bir uluslararası çevrelerde vesaire bir kadın kuruluşu olarak KADEM. Kendisi son yıllarda malum sıkıntılar çekmişti. Sorosçulukla suçlanmıştı muhafazakar çevreler tarafından. Bu suçlamaları yapmak da aslında kolay değildi. Yani muhafazakar çevreler değil de başka çevrelerden olsalardı ne olurdu, başlarına neler gelmiş olurdu bunu yapanların, bilemiyorum. Fakat o cenahın kendi içinden oldukları için o suçlamalar yapıldığıyla kaldı. Ve KADEM belki de kendine sürekli bir daha muhafazakar çizgi vermeye gitme çabasına, bu gereği hissetmeye başladı. Ama Türkiye'deki meselelerden bir tanesi de, bu belki birazcık daha yeni kısmı işin, sadece muhafazakar cenaha da özgü değil. Toplumun çeşitli kesimlerinde bunu aslında görebiliyoruz. Benim bir takım araştırmalarda tanık olduğum, ya kadınlar da çok fazla hak sahibi oldu. Kadınların da çok fazla sesi çıkıyor. Artık erkekler konuşamıyorlar gibi de bir yaklaşım var. Bu tabii ki gerçekliklerle hiç örtüşmüyor. Çünkü kadın cinayetlerine bakın, kadınların yaşadıklarına bakın. Öyle birdenbire müthiş yerlere, payelere sahip olmuş değil kadınlar Türkiye'de. Tam tersi, mesela işte seçimlerde ne kadar az aslında kadınlara hak verildiğini, mecliste sandalye sahibi olmak için milletvekilliklerinde gördük. Belediye her zamankinden de neredeyse düşük seviyelere geldi. Belediye başkanlıkları için böyle oldu. CHP'den bile Kılıçdaroğlu'ndan işte biz yapmak istiyoruz ama falan, böyle bir şey çıkmıyor. Kadın arkadaşlarımız ön plana çıkmıyorlar gibi neredeyse bir ifade gelmişti. Dolayısıyla en mesela duyarlı kesim olması gerekenlerden böyle laflar geliyorsa, Türkiye'de durum gerçekten parlak değil. Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan mesela partisinin %35'lik kadın kotası olduğunu çok büyük bir vurguyla, gururla adeta söylüyordu. %35 diğer partilerden evet daha yüksek. Hepsinin önüne geçiyor. Fakat yani bu HDP dışında tabii ki, HDP'de bambaşka bir durum var. Orada tamamen %50-%50 gidiyor işler. Gidiyordu. HDP kalırsa ortada, bilemiyorum artık. Fakat yani Ali Babacan da mesela partisinde yer alan kadınları sayması istendiğinde çok da böyle sular seller gibi yapamıyordu bunu. Hele ki ismini saydığı kadınların da çok böyle ön planda, en böyle diyelim ki ekonomiden sorumlu olmak, diyelim ki işte hakikaten de Türkiye'nin iç işlerinden işte sorumlu olabilecek bir konuda olduğunu görmüyorduk. Daha kadınlara uygun herhalde bulunan işler hala politikada da kadınlara veriliyor. Mesela işte personel sorumlusu diyelim vesaire gibi. Ki mesleklerin hiçbirinin kadın erkeği olmaması lazım. Neyse. Şimdi bütün bunlar tabii Türkiye'de işte bir yandan da tıpkı dünyada aslında da örneklerini gördüğümüz gibi sadece Türkiye özgü bir durum da değil. Bu yeni muhafazakarlık, yeni muhafazakar tepkilerle kadınların çok fazla ses vermeye başladığına dair ve erkeklerin aslında artık haklarının yendiğine dair iddialar var. Bunlar işte Amerika'da da bunu görüyoruz. Aslında Amerika'da özellikle tabii LGBT haklarına dair de bu tarz yakınmalar vesaire var. Bir zamanlar üstüne gökkuşağı yansıtılan bir Beyaz Saray'la karşı karşıyaydık. Bugünkü duruma bakın. Oradaki işte aslında geri tepme Trump'ı da işte başa getiren şeylerden bir tanesi oldu. Bütün o muhafazakar tepkiler. Maalesef işte bunların Türkiye'de de varlığını ben çeşitli araştırmalarda, birebir görüşmelerde, muhafazakar çevrelerle yapılan araştırma çerçevesindeki görüşmelerde tanık olmuştum. Bunlar tabii ki de bunlar var diye kadınlar mücadelesinden vazgeçmeyecek. O zaman sesimizi çıkarmayalım peki denmeyecek. Tabii daha fazla çıkarmak gerekecek. Sadece toplumdaki bu algıları da nasıl dönüştürebiliriz? bu tuzaklara toplum nasıl düşmez diye de daha çok kafa yormak lazım sadece. Ve tabii ki muhafazakar cenahlar da sadece tek bir yekpare kesimden oluşmuyor. Orada da evet. Çok aktivist ki isimler çıkabildiği gibi, çok hak iç mücadelesi peşine düşenler çıkabildiği gibi, tam tersi bambaşka işte rotada gidenler de var. Ve muhafazakar derken de tabii bu yeni muhafazakarlığı kastederken son derece modern etiketi altına koyabileceğiniz insanlar da bir bakıyorsunuz son derece içinde arkaik çıkabiliyorlar.
Evet.
Şimdi bu büyük tiradımdan sonra erkekler yerine bize erkekler bizi sesini çıkaramaz oldu galiba.
Yerimizi biliyoruz tabii.
Nefesinizi mi kestim?
Yerimizi
bundan sonra
biliyoruz.
Sadece ben konuşacağım ona göre.
Olur.
Siz dinlenmiş oluyorsunuz. Yok tabii böyle değil. Girmek istediğim başka bir konu da var. Ayasofya meselesi. Derin Ayasofya meselemiz. Hakikaten orada da ciddi bir sıcak yaz bizi bekliyor herhalde ve o iş daha yeni başlıyor bu arada tabii ki. Henüz Yunanistan'da çünkü bu ciddiye alınmış ve Ayasofya'nın hakikaten ibadete açılacağı ve hatta bir camiye dönüştürüleceğiyle ilgili bir tahayyül, düşünce tam yerini bulmuş değil. Yani bu Türkiye'de ara ara yapılan bir siyasi oyun gözüyle bakılıyor. Evet. Ve orada henüz bu tepki, işte bir tepki oluşmuş Yunanistan'da, bir bu durum ciddiye alınıyor değil. Fakat meselesi bu sefer son derece ciddi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sefer Ayasofya sadece, tabii siyasi bir sebeple gündemimize geliyor ama sadece orada kalması değil de gerçekten bir statü değişikliğine gidilmesi sizce söz konusu olacak mı?
Ya ben bu konuda esas böyle tersine bir soru sorayım. Hani Türkiye'de bu kampanya yıllardan beri aşırı sağ tarafından yapılırdı. Yunanistan'da da sanırım Ayasofya özellikle Yunan aşırı sağ tarafından kullanılıyor. Bir tür düşman çünkü ihtiyacı oluyor her aşırı sağın. Yunanistan'da bu meseleyi kaşıyanlar yani şeyi falan çok takip edemedim. Golden Dawn vesaire gibi örgütlerin durumu, onlar kaşıyorlar mı bu meseleyi acaba?
Yok, onların çok fazla neyse ki bu dönemlerde sesi çıkamıyor. Daha ciddi de bir meseleyle bu tam iyi bir haber ama genel olarak birçok alanda aslında Yunanistan'da milliyetçiliğin sorun olabileceği bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye ile ilgili genel olarak sorunlar, işte zaten bu tüm göç meselesi, mülteciler meselesi, ekonomik krizin bir kez daha çok ciddi biçimde Yunanistan'ı vuracak olması, o noktaya gidiyor olmamız. Yani tam şu an etkisi yaşanmıyor ama turizm sezonu bitince ası yaz sonunda biz bunu daha çok Yunanistan'da görüyor olacağız. Ama artık tekrar bir ekonomik kriz yaşanıyor olması neredeyse kaçınılmaz gibi. Yunanistan'da ama çok yekpare bir siyasi görüntü ortaya çıktı. Hiç olmamış tarihinde neredeyse bir görüntü. Çok büyük desteği var hükümetin. Yani muhalefete o kadar büyük fark atıyor ki, evet. O kadar büyük fark atıyor ki 25 puan neredeyse.
Öyle mi? Onu ben de görüyorum. Miçotakis hükümeti diğerlerine 25 puan fark atıyor, öyle mi? Müthiş bir şey. Alo, kesilme mi oldu?
Koptu mu acaba? Evet. Ya bu herhalde Yunanistan'daki salgınla mücadelenin başarısıyla ilgili olsa gerek. Çünkü dünyada en düşük oranlara, ki Yunanistan'da felaket olacağı söyleniyordu. Muhtemelen biraz bunun etkisi olsa gerek. Hükümete olan desteğin artmasında.
Neyin etkisi? Ekonomik krizin mi?
Yok, hayır. Salgınla iyi baş etti hükümet.
Ha, baş etti, evet.
Evet, çünkü COVID bir felaketten söz ediliyordu. Yunanistan nüfusu yaşlı bir nüfus. Yani aslında İtalya'ya yakın. Ekonomik olarak da Avrupa'da en çok etkilenen. Yani özelleştirmeler, sağlık sisteminin çökmesi, kemer sıkma politikaları konusunda. Bütün bunlarda da sağlık sistemi ciddi yetersiz olduğu söyleniyordu. Ama oldukça düşük oranlar var. Vaka sayısı da, ölüm oranı da Yunanistan'da. Bu herhalde bir etkide bulunmuş.
Evet. Ve ekonomik durumda henüz tabii Covid-19 şeyi olmaksızın daha henüz turizm sezonu yeni başlıyor. Mesela Türkiye ilk defa açılıyor. Ama Yunanistan'da ne sonuç olacağını bilmiyoruz tabii.
Evet.
Alo.
Bağlanabildik.
Evet, tekrar biz şey yaptık, kesildik. Oldu. Evet.
Evet, yani hükümetin aldığı büyük bir şey yani
destekten söz ediyorduk.
Destekten bahsediyorduk ülke çapında Yunanistan'da.
Evet. Bu işte durum yaz sezonundan sonra sürmeyebilir. Çünkü yaz sezonu, turizm sezonu ki çok önemli Yunanistan için büyük bir hayal kırıklığı haline gelebilir. Malum zaten biz gidemiyoruz. Türkiye'den turistler gidemiyorlar. Ama Avrupa içinden de çok fazla gidiş geliş olmayabilir. Ki Katar'dan gelenlerde işte koronavirüs çıkması vesaire gibi zaten bir krizler
karantina
yaşanmıştı.
Aldılar, değil mi? Evet. Peki Türkiye'den gidemiyorlar dediğin sebebi nedir?
Çünkü aslında bütün Schengen hala kapalı. Şimdi uçuşlar başladı vesaire diyoruz ama orada sadece çalışma ve oturma izni olanlar gidebiliyorlar. Bu arada Avrupa ülkelerine. Yani zaten böyle bir proje vardı. Avrupa'yı bir anlamda fiilen şeye kadar yani uçuşlar şimdiki fark uçuşların başlamış olması aslında. Yoksa zaten ancak çalışma ve oturma izni olanlar gidebiliyorlardı ama zaten öyle bir şeyiniz yoktu. İmkanınız olamıyordu. Paraşütle atlayamayacağınıza göre. Çünkü o zaman sınır geçmeniz lazım. Mesela evet. Almanya'ya gitmek için Almanya'da oturma ve çalışma izniniz varsa bile nasıl gideceksiniz, hangi yoldan gideceksiniz vesaire gibi durumlar vardı. Şimdi bu bir nebze açılmış vaziyette. Kademeli olarak o uçuşlar evet artırılacak ama Yunanistan'da böyle bir durum yok. Yunanistan'la hala biz kapalıyız. Eğer gidilirse de orada karantinada kalınacak vesaire gibi durumlar var. Ve zaten de çalışma ve oturma izni olanlar gidebiliyorlar. Dolayısıyla turizm şu an bizim aramızda söz konusu değil. Olabilir yazın ilerleyen zamanlarında. Zaten mesele şu, şimdi Yunanistan'da rezervasyonlar vesaire Avrupa içinden geliş mümkün olsa dahi yok. Yani boşluk var. Kimse gitmiyor. İnsanlar kendi ülkelerinde tatillerini geçiriyorlar bu yıl veya en fazla komşu ülkelere gidiyorlar Avrupa'da. Dolayısıyla Yunanistan'da da çok ciddi bir aslında bu turizm sezonuyla beraber o krizin ayyuka çıkması gibi bir durum olacak.
Evet, yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için gözetim uygulaması da kalktığı haberi de vardı. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in bir açıklaması vardı. T24'te gördük. Yani yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim karantinada deniyor. O kuralın kalktığını ifade etmişti ama bütün bunlar durumu köklü biçimde değiştirecek gibi gözükmüyor herhalde.
Yok yani şimdi Avrupa'dan geliş belki sorun olmayabilir ama oraya gidiş o zaman dönenler işte döndüklerinde neyle karşılaşacaklar tabii onlar karantinasız kalamayacaklar gibi durumlar var. Bütün bunlar tabii işte birazcık da bürokrasiyle yaşanarak aslında görülecek ve farklı vakalar tabii karşımıza çıkıyor olacak. Ama burada Yunanistan'la bizim bu işte Ayasofya krizimiz herhalde Temmuz'da daha ciddi bir hal alacak. Çünkü bu sefer Ayasofya meselesi daha ciddiye benziyor. Herhangi bir daha önce İstanbul seçimlerinde görmüştük bu Ayasofya durumunu. Onun gibi bir şey değil. Tam işte İstanbul seçimlerinden önce, yerel seçimlerden önce Ayasofya meselesi gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti. Ama o seferkinden farklı bu tam yol sonuna kadar gidecek gibi gözüküyor mesele.
Bu sefer Ayasofya... İYİ Parti'nin bir önerisi vardı ama o AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi galiba.
Yani evet orada işte ama mesele bence muhalefetin bu konuyu aslında AK Parti ile ilgili tersine bunu çeviriyormuş gibi bir şey yapılırken işte bakın biz istiyoruz, biz söylüyoruz ama AK Parti yapmıyor işte gibi bir duruma getirilmeye çalışılırken bence muhalefet bütün bu durumu çok daha fazla meşrulaştırmış oldu.
Evet.
Sanki bu tartışma çok normalmiş gibi bir hava esmeye başladı Türkiye siyasetinde. Mesele de bu zaten. Burada işte işin yanlışlığı ve bütün bunları tartışıyor olmamız aslında bu konuyla ilgili herhalde siyasetin yapması gereken açıklamayı. Yani siyasetten gelse, oradan gelse yerini bulmuş olacak bir açıklamayı İlber Ortaylı yaptı. Habertürk'te malum. O durumun aslında tamamen bir siyasi oyuncak haline getirilmemesi gerektiğini. İşte bu çocuk oyuncağı değil dedi hatta açıklamasında Habertürk'teki. Bu iş siz bir mesele etmeye başlarsanız sonra işte başka yerlerde camilere bir şeyler yapılmaya başladığında da diyecek bir şeyiniz olmaz gibi bir çerçeveye oturttu. Yani hangi devirde yaşıyoruz artık bunların geçmiş olması lazım gibi bir yaklaşım sundu. Ama bunu siyaset yapamadı işte. Buyurun yapın tamam o zaman. İşte biz hazırız Hodri Meydan. Bu tarz söylemler tabii ki bütün bu tartışmayı sadece meşrulaştırıyor aslında.
Bu Türkiye tarihinde çok aslında sık gördüğümüz bir şey değil mi? Dış politikada Yunanistan'da ne zaman gerilsek içeride de böyle bir takım şey hem Türkiye'deki azınlıklara yönelik hem de Ayasofya tekrar gündeme geliyor. Türkiye biliyorsunuz Libya anlaşması üzerinden şu anda Yunanistan'la ciddi bir gerilim yaşıyor. Ve tam da o dönemde aslında bu Ayasofya tartışması da çıktı.
Yunanistan aslında tabii ki bir aslında yumuşak hedef gibi görülüyor. Bir her türlü böyle meselede kolay ezilebilecek sonuçta olmayacak gibi görülüyor herhalde. Benim algıladığım bu. Yunanistan'da da Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığı, daha doğrusu Ankara'nın ne yapmaya çalıştığı tam çözülemiyor. Bilinmiyor yani hakikaten bir şey yok. Tam bir Ankara'da bunu yapmak istiyor diyebilen yok. Hatta Çipras'ta bu malum bu hafta bunu konu etti ve Türkiye'yi
eski
anlamıyorsunuz.
Eski başbakan yani.
Evet eski başbakan. Yani Türkiye'yi ben idare edebiliyordum. Siz anlamıyorsunuz ve idare edemiyorsunuz dedi. Hükümeti bu şekilde eleştirdi. Bunda aslında tabii bir gerçeklik payı var. Şimdi Çipras'ta olsa idare edebilir miydi? O ayrı mesele. Çünkü son dönemlerde onun da çok fazla edebildiği söylenemez. Ama burada yani Yunanistan'a saldırmanın veyahut da Yunanistan'ın mesele ediyor olmanın, Yunanistan'la zıtlaşmanın bir bedeli yok diye algılanıyor bana kalırsa. Doğru bu da yani aslında gerçekliği de var. Çünkü Avrupa Birliği de çok fazla Yunanistan'la Türkiye arasında olan meseleleri mesela konu etmiş değil. Yunanistan da evet bundan şikayetçi zaten. Ama bu Türkiye'ye bir engel oluşturuyor. Gerçekten de bir bedel ödetiyor değil şu noktaya kadar. Ama bu böyle mi gidecek? İşte mesele bu. Bu konuda çok emin değilim açıkçası.
Evet, uzun sıcak bir yaz.
Bir de tabii yani elbette ki yani ben bunu tamamen son derece soğuk bir tavırla anlattım ama insanın komşusuyla ve bu kadar da aslında mesafe alınmışken Yunanistan'la tekrar geri kayılıyor olması, tekrar eski yaraların açılıyor olması çok hazin. Orada yaşayan Türkler de var, bir Türk azınlık da var. Onların hayatı tabii ki büyük ölçüde cehenneme dönüyor, sıkıntıya giriyor. Bütün yani Yunanistan'ın kendisi açısından biz tamam her şeyi çok daha belki güllük gülistanlık görüyoruz orada ve orada da bayağı bir aslında birçok konuda mesafe alındı. Bir kadın başkanları var malum. Ama böyle değil meseleler. Yani orada da aslında biraz önce onu anlatmaya çalışıyordum tam kesildiğinde. Altın Şafak'a sormuştu Özdeş. Ya Altın Şafak belki sesi çıkmıyor ama Altın Şafak'ın söyleminin diğer partilere çok fazla yayılması söz konusu. Yani müthiş bir milliyetçilik dalgası orada da yükseliyor.
Asıl tehlike orada zaten bence de.
Tabii, yani Altın Şafak ana akım tarafından meşrulaştırılması.
Evet. Hırs
ya.
Ya
onun
bir
ana akım parçası haline geliyor olması.
Evet. Peki galiba süreyi de bitiriyoruz.
Bu süreyi bitiriyoruz ve Ayasofya'yı daha çok konuşuruz bu yaz, öyle gözüküyor. Çünkü bu sefer Ayasofya'da hakikaten genel olarak, yani hükümet bir belki işte şeyi başlattı ama muhalefetin de tamam o zaman, yani yapın o zaman noktasında biraz olmasıyla bu iş herhalde sonuna kadar gidecek ki bütün bunlar aslında Türkiye'de siyasetin yeniden tasarlanması, bütün o daraltılmış bölge tartışmaları, bütün o işte aslında seçim sisteminin, meclisin kurallarının baştan işte etik vesaireydi yasasıyla değişiyor olması, bazı milletvekillerinin önünün kesilmeye çalışılması gibi durumlarla daha Ayasofya'yı biz çok konuşuruz bu yaz.
Evet. Peki.
Görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.